Aşk rüyası. Vapur akıntı boyunca aşağı doğru gidiyordu. İleride bir dağ görünüyordu. Dağın üzerinde koyu bulutlar birikmişti. Gecenin gölgeleri suya düşmüştü. Su durgundu. Vapurun önünde geniş, siyah kadife bir yol gibi görünüyordu. Arkada ise demir omurga ile parçalanmış ve çarkın kanatlarıyla yırtılmış bir halde dalgalanıyor, köpüklerle örtülüyordu. Köpüklerin önünde de suyun rahatını bozan bu demir canavara adeta öfkeyle çıkışan bir ses yüzüyor gibiydi. Çarkların boğuk, düzenli ve düzgün vuruşlarıyla öfkeli ırmağın bu çıkışmaları, zaman zaman bir başka ses daha işitmemize engel olmuyordu. Bu, uzaklardan bir yerden gelen, zayıf ve üzüntülü bir sesti. Herhalde bu ses, dalgaların kıyılara vurmasından ileri gelse gerekti. Gökyüzü bulut parçalarıyla örtülüydü. Gözümüz bu bulutların nereye gittiğini seçemiyordu. Çünkü vapur hızlı gidiyordu. Bulutların arasındaki gökyüzünün mavi lekeleri üzerinde yıldızlar parlıyor. Sanki hemen şimdi uyanmış izlenimini veriyorlardı. Vapurun ilerisi çok karanlıktı. Irmak adeta dağa dayanmış, onun altına girmiş gibiydi. Kıyıda yer yer ışıklar göz kırpıyor, bir köpek havlaması zaman zaman bize kadar geliyordu. Köy çanının hazin sesi kederli uzun uzun inliyordu. Vapurun makineleri öfkeyle çalışıyor, gövdesi var gücüyle ileri atılmak için titriyordu. Dalgalı ve köpüklü suya ışıklar vurmuştu. Bunlar biçimden yoksun, ışıklı lekeler halinde dalgaların köpükleri üzerinde kayıyor ve uzun bir süre bunlara bakan yorgun bir göze, vapurun çevresinde suskun ve meraklı yüzen ve vapurun üzerine fırlamaya hazır yarı balık, yarı kuş sürüleri halinde görünüyorlardı. Yaklaşmakta olan gece, kendisiyle birlikte insanın düşünce ve ruhuna yumuşaklık, hayalseverlik veren belirsiz ve okşayıcı bir şeyler de getiriyordu. Gecenin kara kanatlarıyla dokunduğu bu şey daha yumuşak, daha hafif bir hal alıyordu. Kıyıdan gelen sesler öylesine hülyalı ki, yıldızlarsa gittikçe daha parlak ışıldıyordu. Tahtadan ve demirden yapılmış bu koca yapının, gündüzün göze ve akla çok doğal gelen, bu gürültülü çabalamasında, bu gece adeta inanılmaz bir hal vardı. İlerisi öylesine karanlık, gökyüzü öylesine kederli ki, vapurun gürültüsü boğuk ve hazin. Yolcuların sesleri de çeşitliydi ve bütün bunlar bir şeyler gösteren tuhaf imalarla dolu, güçlü bir uyum içinde kaynaşmış bulunuyordu. İleride ta uzak karanlıklarda hayal meyal bir ışık görünüyordu. İnsanlarla dolu bu gemi özellikle bu ışığa doğru gidiyormuş sanılabilirdi. Bu ışık bir şeyler vaat ediyordu. Ben vapurun güvertesinde oturmuş düşünceli bir ruh haliyle ve kafamda peyda olan çeşitli hayallere dalarak bu ışığa bakıyor, gecenin ılık ve ıslak havasını göğüs dolusu içime çekiyordum. Böyle dakikalarda daima mutluluk aranır. Mutluluk üzerine sessiz bir iç sıkıntısı duyularak onun hiçbir zaman kendiliğinden insanın karşısına çıkmayacağı, ayrıca uzun, hummalı ve çoğu zaman yararsız didinmeler gerekeceği tamamıyla unutularak tuhaf bir ısrarla mutluluk beklenir. Mutluluk, kimsenin bilmediği ama herkesin arzuladığı erişilmesi güç bir hayal gibidir. Ben bu ruh hali içinde uzun süre güvertede oturmuştum. Derken o kız yeniden güvertede göründü. Bu daha kıyıda gördüğüm, gündüzünde birkaç sefer vapurda rastladığım bir kızdı. Bu kızın çok güzel olduğunu iddia etmeyeceğim. Hayır, uzun boylu, ince ve kıvrak vücutlu olan bu kız yanımdan bir gölge gibi sessizce geçti. Yüzü de 20, ciddi ve solgundu. İri siyah gözleri düşünceliydi. İşte özellikle bu gözlerde, onların dağınık ve rastgele bakışlarında öyle bir şeyler vardı ki, bu kızın karşısında sivrilmek, onun dikkatini kendime çekmek, bakışlarını kendi üzerimde durdurmak isteğini uyandırıyordu bende. Neden bilmem, bu okşayıcı, bu dikkatli, bu nazlı bakış yüzümde duracak olursa bir mutluluk duyacakmışım gibi geliyordu bana. Bu mutluluk onun bakışıyla birlikte hemen kalbime işleyecek, Onu canlandıracak, tazeleyecek, birçok istekler tutuşturacak, ruhumu ayandıracak, zihnimi açacaktı. Mutluluk peşinden koşmalar dramatik olduğu zamanlar bile onun arkasından koşan insanlar biraz gülünç bir hal alır. Ben ise mutluluğu sadece hayal ediyorum. Ama o bana bakmıyordu bile. Bu gibi durumlarda her erkeğin canı nasıl sıkılırsa benim de canım sıkılıyordu. Ama kırılan gururum kendisiyle birlikte hayallerimi de ezmedi. Ve ben şimdi hayalen bu kıza çok yaklaştım. Ben ona yalnızlıktan söz ediyorum. O hala bana bakmadan sözlerimi dinliyordu. Çevremizde hüzün dolu, şiirsel bir hava vardı. Ben de bu havaya ayak uydurmaya çalışıyordum. Ben ona insanın hayata olan güvensizliğinden veya hayata anlayışından ya da hayat tarafından küçük düşürülmüş olmasından ötürü hayattan ayrılmasının ne kadar hazin olduğunu söylüyordum. Hayat o adamın duygu ve düşüncelerine ilgisiz, onun etrafında kaynar. O ise hayatla kaynaşmayı beceremeyecek, kendi küçük odasında oturur ve bu odanın her köşesinden yalnızlığın karanlık gözleri ona bakar. Düşünceler mahvolur çünkü etrafta onları kendisine söyleyeceğiniz kimsecikler yoktur. Duygular solar, zira onları paylaşacak bir kimse bulamazsınız. Ve insan ölüm kendisine gelmeden çok önce ölür. Okşayıcı bir bakış, yürekten söylenen bir söz belki insanı her şeye razı edebilir. Bir arkadaş, kadın eli ona hayattaki yeri gösterebilirdi. Aşkla ısıtılmış, dostlukla soylulaştırılmış ve cesaretlendirilmiş o insan, yavaş yavaş ölmez ve yalnız ölümü düşünmez. Tam tersine yaşar ve yaşayabilirdi. Sonra ben bu kıza kendisinden söz ettim. Onu ilk kez görmüş olmamın ne önemi var? O bana özellikle yaşamama yardım edebilecek kız olarak görünüyor. Ben ilk bakışta özellikle onun bunu yapabileceğini hissetmiştim. Ben artık onu seviyorum. Evet, seviyorum. Bunun için uzun bir zamanın gerekli olduğunu mu sanıyorsunuz? Özellikle ilk bakışta sevenler iyi severler. Eğer aşkına ve dostluğuna layık olmadığımı sanıyorsa bıraksın ona esir olayım. Onda saklı iç güçler öylesine çok ki bu onun kara gözlerinden bellidir. Zengin olan bu kız aynı zamanda cömert olsun. Bende olmayan ve onda çok olan şeyleri benimle paylaşsın. Ben yok olacağım. Onun yalnız onun, özellikle onun bana hayat verebileceğini hissediyorum. O bana yardım etmezse ben yok olacağım. Genç kız başını kaldırmadan ve yüzüme bakmadan dinleyiniz dedi. Beni dinleyiniz. Bütün bu söylediklerinizin hiç almazsa çok tuhaf şeyler olduğunu kabul ediniz. Onun insanı ta yüreğinden kavrayan ne derin ne yumuşak bir sesi vardı. Bu sesin son ezgisinin sönüşünü büyük bir zevkle bekledim. İçimden kendime ve o ezgiye acıdım. Ben gittikçe artan bir hareketle onu kandırmaya çalışıyor, yalnız bir el sıkışıyla, yalnız bir bakışıyla bende güç yaratabileceğini ve beni her yiğitliği yapmaya yetenekli bir hale getirebileceğini ona söylüyorum. Evet, hatta şimdi bile bunları yapmaya gücüm yeterliydi. Onun yakınlığı bana can verdi. Bu benim aşkımın bir belirtisi değil midir? İsterse beni denesin. Ben onun sevimli bir bakışını kazanmak için her şeye razıyım. Daha ne istiyor? Yavaşça, size inanıyorum diye fısıldadı. Ben sevincimden bağırdım ve onun ayaklarına kapandım. İşte bu anda benim bağırışımın 100 katlı bir yankısı gibi vapurun her yanına bir dehşet ve korku çığlığı yayıldı. Yanıyoruz. Yangın var. Binlerce yılan havada ıslık çalıyor, bilinmeyen bir demir boğuk, cehennemi bir gürültü çıkarıyor. Vapurun düdüğü acı acı ötüyor, kadınlar hıçkırıyor, kaba ve korkunç erkek sesleri haykırıyor. Tıpkı ağır taşlar düşüyormuş gibi suyun içinden tuhaf bir ses geliyordu. Karanlık gökyüzünde bir kızılınlık tutuşuyordu. Vapurun gerisinde şu ay ışığından yoksun gece için doğal sayılamayacak bir aydınlık vardı. Orada güverte üzerinde Ayakların gürültüyle tepindikleri geminin kıç tarafında güya ağır bir kumaş parçası tahtalar üzerinde sürükleniyormuş gibi bir hışırtı duyuluyordu. İnce bir çocuk sesi acı acı "Anne!" diye haykırıyor ve bu haykırış cehennemi gürültü içinde boğulup gidiyordu. Zincirler şakırdıyordu ve yılanlar sürekli olarak hep ıslık çalıyordu. Bu ateşin gemiyi şehvetle yutmasıydı. Ben uyuşmuş kalmıştım. Yanımdan insanlar geçiyor, bilinmez nereye karanlığa atılıyorlardı. Saçları rüzgarda dalgalanıyordu. Ağızları açıktı. Boğuk boğuk sesler çıkarıyorlar, haykırıyorlar. Alabildiğini açılmış gözlerinin akları titreşen karanlık içinde korkuyla parıldıyordu. Duman yumakları beni de sarıyordu. Bir kamera bölmesine dayanmış olarak durduğum vapurun baş tarafında sıcak ve kalabalık artıyordu. Sırtında beyaz ceket, başında aşçı külahı bulunan bir adam ağır bir tencere sürükleyerek güvertenin parmaklığına kadar koştu. Parmaklığın üzerinden aştı, ilkin tencereyi fırlattı. Arkasından da kendisi ırmağa atladı. Yarı çıplak bir kadın da aynı şeyi yapmak istedi. Parmaklıktan aşağı karanlık sulara baktı. Elleriyle gözlerini kapayarak umutsuz bir çığlıkla arka üstü devrildi. Birisi onun göğsüne bastı. Birinin ayağı kadının beyaz elini çiğnedi. Ve bu el bu ayak altında kayboldu. Vapur ise hep ileri atılmaya çabalıyordu. Ateş gittikçe artan bir azgınlıkla geminin arka tarafında çatırdıyor ve ıslıklar çalıyordu. Vapurun arkasında ırmak kıpkızıl bir hal alıyor, dalgalarının köpükleri kan gibi görünüyor ve bu köpükler arasında çılgınca yardım isteyen kara noktalar yüzüyordu. Kıvılcım kümeleri havada uçuyor ve bu noktaların üzerine düşüyordu. Saçları omuzlarına düşmüş uzun boylu bir kadın, küçük beyaz ve ağlayan bir cismi başı üzerinden fırlattı. Bu cisim bir an için havada göründü ve acı bir çığlıkla küpeştenin arkasında kayboldu. Başındaki şapkadan duman tüten hasır şapkalı bir adam, oluk oluk dumanlar çıkararak ayaklarımın dibine çöktü ve soyunmaya başladı. İri yarı birisi kısık bir sesle bağırarak bunun üzerine bastı ve küfrederek onun üzerine düştü. Birisi daha onun üzerinden küpeşteye atıldı ve kayboldu. Aşağıdan korkunç bir takım sesler haykırıyordu. Balta ile parçalayınız. Vuruşlar işitiliyor, su hep çırpınıyor, ateş ise her istediğini kemireceğinden emin, acelesiz, hep aynı biçimde tek düze ıslık çalıyor ve her şeyi kemiriyordu. Gözün kavrayamadığı bir şey, çok büyük, çok korkunç bir olay geçiyordu. İnsanlar bir görünüyor, bir kayboluyor, birbirlerine çelme takıyor, biri ötekinin elinden rastgele bir tahta parçasını bir iskemleyi çekip alıyordu. Dövüşüyorlar, ağır bir kanepe taşıyorlar ve bu kanepeyi imdat isteyen çılgın bir sesin geldiği ama kimsenin kulak asmadığı yana aşağı fırlatıp atıyorlardı. Rüzgarda dalgalanan yırtık pırtık beyaz bir şeyler giymiş, yarı çıplak şişman bir koca karı, kenarlara tutunarak yavaş yavaş bana yaklaşıyor ve hazin bir sesle şarkı söylüyordu. Dişsiz ağzını açarken bütün çenesi sarsılıyor, yüzünde dehşetten başka bir şey fark edilmiyordu. Birisi onu arkadan itti, kadın düştü. Hemen o dakika başkaları da onun üzerine düştüler ve ortada çabalayan bir insan yığını meydana geldi. Bu insan yığını yırtıcı hayvanlar gibi uluyor, birbiriyle dövüşüyor ve bunların üzerine başka bir takım insanlar da düşüyorlardı. Ve işte bu canlı et dağı güvertenin parmaklıklarına kadar yuvarlandı. Bir çatırtı koptu ve bağırıp çağrışmalar arasında hepsi de aşağı düştüler. Dayanılmaz bir sıcak basıyor, ateş suya değdikçe cızırdıyor, yanan tahta parçaları havada uçuşuyor, bunların sudaki yansımaları tıpkı altın balıklar gibi görünüyordu. Birisi umutsuzca "Allah'ım kurtar!" diye haykırıyordu. Birbirinin koluna girmiş iki çocuk kuş gibi yanımdan geçti. İnsanlar hayvanca bir korku ile akılsızca davranışlar yaparak, birbirlerini iterek, birbirlerini de söverek hıçkırarak suya atılıyor, hep çabalıyorlardı. Geminin bir yerinde ruha dehşet veren korkunç güçlü bir şangırtı ile bir cam kırılıyor. Vapur hep ileri atılıyordu. Şimdi o arkasındaki ateş tarafından kovalanarak daha hızlı gidiyor gibiydi. Ateş geriye atlıyor, devriliyor, kan renginde kocaman bir bayrak gibi havada dalgalanıyor. Onun altındaki su da onun gibi erguvani bir renkte görünüyordu. Aşağıdan bağırıyorlardı. Parçala, indir. Birdenbire ileride önümde yüksek, kapkara, korkunç tepesi göğe varan bir şey belirdi. Bu beliren şey hızla bana yaklaşıyordu. Vapurla çarpıştığı zaman izleyeceğimi anladım. Çok sıcak olmasına, başımın üzerinde ateşler ıslık çalmasına rağmen hiçbir davranışta bulunamıyordum. Ayaklarımın dibinde ezilmiş çılgın bir koca karı yuvarlanıyor ve inliyordu. Önümüzdeki şey gittikçe bize yaklaşıyordu. Bu ırmağın hemen hemen dimdik dağlık kıyılarıydı. Bir çarpışma, korkunç bir çatırtı oldu. Yerimden koptum, alev dilleri arasında bir taş gibi uçarak suya düştüm. İçimde boğuk bir gürültüyle sanki bir şey parçalanıyor gibi oldu. Su kulaklarımın dibinde ıslık çalıyor, beni suyun yüzüne fırlatıyordu. Şimdi her yanı alevlerle sarılmış, kıyıya saplanmış ve biçimi değişmiş olan vapuru görüyordum. Bir saat önce o bir kuğu gibi beyaz ve güzeldi. Etrafımda kendilerini yutan suyla boğuşmakta olan insanlar vardı. Ama bunlar artık bağırışmıyorlardı. Güçlükle soluk alıyorlar, boğuk boğuk inliyor ve tuhaf tuhaf hırıldayarak suda kayboluyorlardı. Kimileri ise rastgele bir tahta parçasına veya kanepeye tutunmuşlardı. Ah, ben de bir tahta bulabilseydim. Hırsla etrafa bakınıyordum. Üzerime yağan kıvılcım yağmuru altında su üzerinde durmak benim için o kadar güç ki. Birdenbire bir tahta parçasının kendiliğinden göğsüme çarptığını fark ediyorum. Sevinç hıçkırıklarıyla, mutlulukla, hırsla bu ağaç parçasını kollarımla sımsıkı sarıyorum. Bu adeta benim sevgilimmiş gibi onu öylesine bir tutku ile, öylesine bir hazla göğsüme bastırıyorum ki hatta gülüyorum bile, ama tahta suda batmaya başladı. Birdenbire titrek, sönük bir ses işittim. İkimiz birden boğulacağız. Bunu söyleyen kim? Kim bu? Tahtanın öbür ucunda kendi yüzümden en çok 4 arşın ötede bir yüz görüyorum. Bu onun yüzüydü. Benimle orada vapurda bulunan, kendisine sevgiden söz ettiğim kızın yüzü. Ona, bu kıza fedakarlıklar yapacağıma söz vermiştim. Acaba şimdi benden bu fedakarlıkları istemeye kalkacak mı? Ah! Onun dik dik yüzüme baktığını hissederek gözlerimi indirdim. Tahta gittikçe suya gömülüyordu. Kendinize bir başka tahta bulun sözlerini işittim. Etrafıma bakındığım zaman tutunabilecek bir başka tahta göremedim. Genç kız tekrarladı. İkimizi birden çekmez. Sanki ben bunu anlamıyor muydum? Birimiz kendini feda etmeli. Evet, içimizden birimiz tahtayı bırakmalı. Bu böyle. Ama bütün insanların aynı derecede yaşamaya hakları var. Ben artık boğuluyordum. Tahtayı bütün gücümle kendime çekmek istiyordum. O zaman kız onu elbette elinden bırakacaktı. Acaba yakınlarda bir başka tahta yok muydu? Çevremizdeki suyun yüzü dümdüzdü. Şurada burada üzerinde kimi zaman görünen siyah noktacıklar beliriyordu. Bu noktacıklar boğulmakta olan insanların başlarıydı. Ben de artık batıyordum. Vapur rüzgarla sallanan sarı kırmızı çiçekler açmış kocaman bir çalı gibi yanıyordu. Su kulaklarımda uğulduyor, başım dönüyordu. Yavaş yavaş suya gömülüyordum. Kulağıma güçlükle duyulan bir ses çalınıyor. Peki şu halde ben... Bu sözlerden sonra tahtanın yavaş yavaş yükseldiğini hissediyordum. Gerçekten de tam zamanıydı, tam zamanı. Çünkü bir an daha geçseydi tahtayı bu kızın elinden çekip alacaktım. Evet, almış olacaktım. Genç kızın başı bir kez daha suyun yüzünde görünüp kayboldu. Sonra eli göründü. Sonra her şey kayboldu. Bir ben, Bir de çevremde çok sakin, kapkara, ağır sular kaldı. Sular sinsi sinsi omuzlarımı, yanaklarımı okşayarak beni de aşağı çekiyordu. Ama ben sudan korkmuyordum. Tahta parçası beni rahat rahat tutabilirdi. Ben cesaretle yüzerek yardım bekliyordum. Yardımın çabuk gelmesi gerekiyordu. Çünkü bu yanan vapuru kıyıdan görüyorlardı. Geminin etrafında suyun cızırdadığını, alevden dillerin nasıl ıslık çaldıklarını işitiyorlardı. Su gittikçe beni aşağı çekiyordu. Sol omuzumu usulca itiyor, hafif hafif sarsıyordu. Şapkanızı aşağı düşüreceksiniz. Uyanın. İrkildim, sıçradım, şaşırdım. Boğulmuş olan kız hafifçe gülümseyerek yanmış olan vapurun güvertesinde ayakta duruyor. Kara gözlerinin yumuşak ve sevimli bakışlarıyla yüzüme bakıyordu. Kız üsteledi. Şapkanızı suya düşürecektiniz. Ben yalvaran bir sesle söze başlıyorum. Beni bağışlayınız hanımefendi. Yani size çok teşekkürler ederim bayan. O tatlı bir sesle, teşekküre değer bir şey değil dedi ve başıyla beni selamlayarak uzaklaştı. Ben yüreğim heyecan içinde olduğu halde arkasından baka kaldım. Onu boğmamış, batırmamış olduğuma öylesine sevinmiştim ki. Şafak söküyordu. Gökte sabahın kızıllıkları tutuşmaya başladı. Irmak bir çelik gibi ışıldıyordu. Dağlık yeşil kıyılar öylesine sevimliydi ki. Uzakları sis bürümüştü. Gökyüzünde yıldızlar sönüyor, içimde bir sevinç tutuşuyordu. Demek ki ben bu kızı boğmamıştım. 1896. Not: kitaba adını veren bu öyküde kronolojik sıra gözetilmemiştir. H.A.Ediz.